Ayrım 31, sayfa 393. 52. Cebeli Tarık Dağı. Bu delilik. Kale gazete okur gibi yaparak bankta oturuyordu. Islak ve sızlayan ayaklarına rağmen rahatlamış görünüyordu. Şehre ulaşmak için yer yer suyun içinde olmak üzere Cebeli Tarık kayalıklarının çevresini kıyıdan yürüyerek geçmişlerdi. Vezir de hemen yanında oturuyordu. İkisi birden Cebeli Tarık Havaalanı'nın güvenlik önlemlerini gözlüyorlardı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluktaki çıkış pisti Cebeli Tarık'ın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor, aynı zamanda İngiltere ile İspanya arasındaki sınırda oluşturuyordu. Havaalanı İngilizler tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında askeri kullanım için yapılmış ve genişletilmiş, 1987 yılında tamamen sivil kullanıma devredilmişti. Kale bunu avantaj olarak görüyordu. Gerçekten de göründüğü kadarıyla tüm güvenlik tek bir kontrol noktasına toplanmıştı ve orada da büyük olasılıkla tek bir silahlı nöbetçi beklemekteydi. Halkalı çitlerin üstüne dikenli teller gerilmişti. Hatta Cebeli Tarık'a İspanya'dan geçmek için doğrudan uçuş pistinin üstünde yürüyüş yapanlar vardı ki aslında bu yaptıkları delilikten başka bir şey değildi. Tam o sırada uçuş pistinde yürüyen aile küçük giriş binasının önünde durdu ve kontrol masasının önüne girdi. Silahlı bir nöbetçi ayağa kalkarak pasaportlarını kontrol ettikten sonra onları içeri aldı. Bir miktar tehdit oluşturuyordu ama kimseye görevini yaptığı için incitmek de istemiyorlardı. O zaman çitlerin üstünden dedi vezir. Tamamdır diyen kale saatine baktı. Uçakları 10 dakika içinde gelecekti. Alexander Diopres ve Herkül topluluğunun sırlarını saklandığı tuhaf mağaradan ayrıldıktan sonra koşar adım Cebeli Tarık şehrine dönmüş, emanete bıraktıkları giysilerini ve donanımlarını almış, Koyu Mavi'ye telefon etmişlerdi. Koyu Mavi onlara Şah'ın bekten öğrendiklerini bildirmiş, o sıralar tesise sızmak üzere olduklarını, Şah'ın ise büyük olasılıkla daha önceden zaten içeri girmiş olduğunu anlatmıştı. Gerçi kale orada olamadığı için homurdanmıştı ama vezir aldıkları ampullerden ve amacından söz ettiğinde bir doz Pierce, iki doz yaratık için Koyu Mavi onların hemen mümkün olan en kısa sürede New Hampshire'a Manifold tesisine doğru uçurmaya karar vermişti. 10 dakika sonra Crescent havaalanmış ve Cebeli Tarık'a doğru ilerlemeye başlamıştı. Bu 2 saat kadar önceydi. Kale yeniden saatini kontrol etti, zaman gelmişti. Batıya baktı. Mavi gökyüzünde yoğun beyaz bulutlar vardı. Martılar süzülüyordu. Uzaktaki sahillerde uçurtmalar rüzgarla dans ediyordu. Ama başka bir şey görünmüyordu. Sonra birden siyah hızla uçan bir bumerangın bulutların içinden çıkarak okyanusa doğru süzüldüğünü gördü. Bu bizimki. Vezir hemen ayağa kalktı ve yola doğru koştu. Kalede onu izledi. Çitlere çıktı, dikenli tellerin üzerine kalın bir battaniye attı ve kendini diğer tarafa attı. Kalede aynı hızla onu izledi. Ancak tam diğer tarafa düştüğü anda nöbetçi kulübesindeki adamın dikkatini çekti. Adam koşarak kulübenin kapısından çıktı. Onlara durmaları için bağırdı ama bu arada çoktan havaalanı pistinde çılgınca koşmaya başlamışlardı bile. Hemen arkalarında pistte bir arabanın lastik sesleri duyuldu. Kale arkaya baktı. İki zırhlı cip garajdan çıkmış geliyordu. Gevşek güvenlik sandıkları kadar gevşek değildi. Daha hızlı koş diye seslendi. Kristant'ın durmak için neredeyse 2 kilometrelik uçuş pistinin tamamını kullanması gerekeceğini bildikleri için belirli bir açıyla pistin sonuna doğru koşuyorlardı. Bu 1500 metrelik bir hız koşusundan farksızdı. Gerçi delta operatörleri için bu altından kalkılamayacak bir iş değildi. Ama hızlı bir cipten ya da kurşunlardan kaçmayı da başaramazlardı. Arkalarından bağıran sesleri duyuyorlardı. Ciplek giderek yaklaşıyordu. Durun yoksa ateş etmek zorunda kalacağız. Kale tam ampullerin bulunduğu kutuyu göğsüne bastırıp koşmakta olan vezire kaçma şansı vermek için geride kalmak üzereyken güçlü bir hava hareketiyle neredeyse yere seriliyordu. Aniden frenlenen lastikler asfaltta öttü. Dev siyah uçak birden hayalet gibi ortaya çıktı. Uçağın homurtusu neredeyse diğer tüm sesleri bastırmıştı. Kale arkasına baktı. Nöbetçilerin araçları da durmuştu. Kristent uçaktan çok bir uçan daireye benziyordu. Bu hiçbir sivilin görmediği, bir nöbetçinin de belki de yaşamlarında ikinci kez asla göremeyecekleri bir şeydi. Üstelik Kristent'in piste doğru alçalmadan önce çalıştırdığı EMP cihazı sayesinde 1 kilometrelik bir çemberde hiçbir havaalanı güvenlik kamerası da elektronik cihaz çalışmıyordu. Uzaktaki kameralar büyük bir uçağın indiğini kaydını almış olabilirlerdi ama ayrıntılar yetersiz görüntü kalitesi nedeniyle anlaşılmayacaktı. O gün havaalanına neyin indiğini kimse bilmeyecekti. Kristen tam olarak durmadı. Yalnızca dışarı bir merdiven atıldı. Kale ve vezir merdiveni tutup yukarı doğru çıkarken uçak pistte yeniden hızlanmaya başlamıştı bile. Neyse ki kalkıştan kaynaklanan ani ve güçlü bir basınçla geriye doğru savrulmadan önce koltuklarına oturmayı başarabildiler. Bir an sonra havadaydılar ve 30 saniye sonra da ses duvarını aşmışlardı. 2 saatlik uçuşun sonunda New Hampshire, Manifold ve ekip arkadaşları onları bekliyordu. O zamana kadar mitolojik bir yaratığa karşı kullanılacak serumu hazırlamış olacaklardı ve bunu bir daha asla kullanmayacak olmayı umuyorlardı. 53. New Hampshire. Tek yapmam gereken tek el ateş etmek dedi at. Iskalamayacağımdan emin olabilirsin. Neden hemen silahını bırakmıyorsun? At kadının hemen sözlüğünü yiyerek silahını indirmesine şaşkınlıkla izledi. Ardından söyledikleri onu şoka uğrattı. Siz Şah'la birliktesiniz değil mi? At ona baka kalmıştı. Kadını hemen oradaki etkisiz hale getirip yoluna devam etmesinin daha doğru olup olmayacağını düşünüyordu. Ama onun Şah hakkında neler bildiğini de öğrenmek istiyordu. Ayrıca normal koşullarda beraber olmak isteyeceği bir kadına şiddet uygulamak da hoşuna gitmiyordu. Tam tipiydi. İnce yüz hatları olan bir güzel. Tabancasını kadının göğsüne doğrultmuş olarak asansörden indi. Kimsin sen? Annabek, Genge'den. Biraz önce Şah'la görüştüm. Ona bir harita verdim. Sanırım buraya doğru geliyordur. Hafifçe gülümsedi. Karşısındakinin şaşkınlığına gülüyordum. Sizin tarafınızdayım. Silahını çevirdi, namlusundan tutarak ata uzattı. Buna ihtiyacın olabilir. At silahı alarak pantolonuna soktu. Neden ihtiyacım olacak ki? Tesis tamamen kapatıldı. Çıkış yok. Ridley ya da Reinhardt sistemi açana kadar bu imkansız. Bu durumda dedi at. Nereye saklanabilirim? Beck asansöre bindi. Bilin katında. Orada senin gibi ufak bir adamın saklanabileceği bir sürü kuytu köşe, girinti ya da alet var. At onu yan gözle süzdü. Kendisinden yaklaşık 10 santim kadar daha uzun ve olasılıkla daha ağırdı. Bu cüsse farkı hoşuna gitmişti. Alınganlık yapmamaya karar verdi. Yeniden asansöre bindi ve kızın yanında durdu. Yakından bakınca kendisinden belki de 15 santim daha uzun olduğunu fark etti. Kale olsa ne kadar çok kadın, o kadar iyi derdi. At ona hak veriyordu. Yine de üniformasında Genge logosu vardı. Kızdan hoşlanmıştı ama ona güvenemezdi. Henüz değil. Bir dakika kadar sonra asansörün kapıları açıldı. Önlerinde boş uzun bir koridor uzanıyordu. Bilim katı. Sonuna kadar git. Bir oda seç ve saklanıp olduğun yerde kal. Bu arada ben bu işi nasıl çomak sokabileceğime bakacağım. At asansörden indi ve dönerek yardımların için teşekkürler dedi. Kapılar kapandı. At sağır edici alarmdan korumak için kulaklarını kapatarak hareket sensörlerine ya da kameralara yakalanmayı umursamadan bilimsel araştırma katına koştu. Hemen sığınabileceği ve güvenlik sağlayabileceği bir yer bulmalıydı. Aradığını bulduğunda tahminine göre tam olarak tesisin merkezindeydi. Burası 15 metre genişlikte ve bunun 3 katı uzunlukta çok büyük bir laboratuvardı. Tek giriş olarak büyük çiftli bir kapı görünüyordu. Gerçi kaçış olanağı yoktu ama hiç değilse düşmana nereden geleceğini biliyordu. Tesisin planını bilmediğine göre burada da yaşama şansının amaçsız bir halde koridorlarda koşturduğunda olacağından çok daha fazla olacağını düşünüyordu. Bilgisayar terminalleri, soğutucular, büyük granit tablolu laboratuvar masaları ve gömme dolaplar arasında uygun bir saklanma yeri aradı. İçeride hiç görmediği, tanımadığı çok sayıda aygıt vardı. Onu ilgilendiren yalnızca bunların metalden yapılmış olup olmadıkları, gelen kurşunu ya da kurşunları geçirip geçirmeyecekleriydi. Sonunda aradığını laboratuvarın ortasında buldu. Kenarları metal tablası granitten yapılmış uzun bir çalışma masası. Arkasında siber aldı. Sig Sauer silahını her içeriye girmeye kalkacak aptalı anında yere serecek şekilde kapıya yöneltti. Uzun süre bekledikten sonra masanın üzerindeki büyük nakliye kutusu dikkatini çekti. Kurşun grisi kutunun dışı soğuktu. İçinde çok önemli bir şey olmalıydı. Henüz getirilmiş bir şey. Belki de Tristan Tacunha'dan. At elini bir kapıya yönelttiği tüfeğinin tetiğinden ayırmazken diğeriyle kutunun sürgüsünü açtı. Kapağı araladı. İçeriden boşalan buhar kutunun kenarlarına yoğunlaştı. Kutunun içindeki bir heykel başını andırıyor. Yılana, hatta daha çok canavara benziyordu. Hidra'nın başı. At bu başın manifolddan dışarı çıkma bileti olabileceğini düşündü. Eğer bu kafaya hala gereksinim duyuyorlarsa, bu elinde olduğu sürece koca bir orduyu bile durdurabilir, şah ve fili izini bulup manifoldun defterini dürene, buraya cehenneme çevirene kadar onları oyalayabilirdi. Tam kapağı kapayacağı anda, aslında tek bir atış gibi görünen üç kurşun havada vınlayıp göz açıp kapayana dek kutuya isabet etti. Kutu devrildi. Hidra'nın başı yere yuvarlandı. Parlak yer karolarında kaydı ve bir masanın ayağına çarptı. Burnundan parçalar koptu. At siper alırken tam bir fiyasko diye düşünüyordu. Eğer değersiz olmasa, Manifold'un bunu asla masanın üstünde öylesine korumasız bırakmayacağını düşünmüş olması gerekirdi. Hatta başka birinin onun DNA'sına ulaşmaması için ona imha etmek istiyor bile olabilirdi. Hemen masanın yan kısmına yuvarlandı. Kenardan başını uzatarak baktı ve iki el ateş etti. Onu ateş eden nöbetçi yere yıldı. At yeniden geri çekildi. Bu arada kapının sonuna kadar açıldığını duydu. Ayağa kalktı ve nişan aldı. Odaya altı kişinin birden dalmasıyla gözleri büyüdü. İki el daha ateş etti. Adamlardan birini yere serdi. Ama diğer beşi laboratuvar aygıtlarının ya da masaların arkasına siper aldı. Ateşe yıkıcı bir çapraz ateşle karşılık verdiler. Her tetiğe bastıklarında her adam geri tepmesiz üç mermi gönderiyordu. Atın sağında ve solundaki masalarda delikler oluşmuş, şarapnel parçacıkları havada uçuşmaya başlamıştı. Ne kötü bir son diye düşündü sıkıntıyla. Tuzağa yakalanmış, bir fareden farksızdı durumu. Atış poligonundaki mankenlere benziyordu. O anda Beck'in verdiği metal storm silahını anımsadı. Silahı çekti, iyice eğildi ve gelen silah seslerine kulak kesildi. Sağda iki, solda üç kişi vardı. Ateş sesleri birden için sustu. Muhafızlar durmuş dinliyorlardı. Onu vurup vurmadıklarının emin olmaya çalıştıkları kesindi. Ateş etmeye hazır bir halde saklandığı yerden doğruldu. Ancak aynı anda açılan yaylım ateşiyle granit tabloya isabet eden kurşunların kopardığı parçacıklar yüzüne geldi. Yeniden çöktü. Teninde oluşan binlerce batık sızlıyordu. Hemen elini cebine soktu, bir göz damlası çıkardı. Hemen her iki gözünü de püskürtüp göz kapaklarını hızlı hareket ettirerek yabancı cisimlerin dışarı çıkmasını sağladı. Bu arada adamlardan biri masanın köşesine dönmüştü bile. Neyse ki düz çökmüş haldeki atın refleksleri çok daha hızlıydı. Metal storm silahının tetiğiyle dokunmasıyla birlikte Fulya'nın üç kurşun adama isabet etti. Adam çığlık attı. Geriye doğru sendeledi ve düşerken bir monitörü de yere devirdi. At adamın kulağında kulaklık olduğunu gördü. Gözleriyle odayı araştırdı ve dört gözetim kamerası saptadı. Dört kamera. Cephane harcamaya değmeyecek kadar fazla bir sayıydı bu. Ama hiç değilse şimdi uzaktaki birinin gengenin hareketlerini kontrol ettiğini biliyordu. Havaya uyarı ateşi açmasıyla birlikte adamlar bir an geri çekildiler. At bir masanın üzerinden atladı, sonra bir ikincisinin. Etrafından sağa doğru sıçrayıp bir buzdolabı ünitesinin arkasına daldı. Hafifçe başını çıkarıp kapağın üstünden ateşe başladı. Onu izleyen kişi talimat vermekte at kadar hızlı değildi. Dolayısıyla adamlar tepki vermekte bir an geciktiler. Atın açtığı ateşle kalan üç kişiden biri daha yere serildi. Adamların yoğun yaylım ateşiyle buzdolabı patladı. Devam eden mermi yağmuruyla etrafa saçılan şişeler ve deney tüpleri paramparça oldu. Buzdolabı ünitesinden bir yaradan kan boşalırcasına su boşalmaya başladı. At yeniden yana uzanıp ateş etti ama iki adam gözden kaybolmuştu. At ıskalamadığını öğrenmişlerdi. At yeniden sıçrayarak, yuvarlanarak ve dalarak hareketlendi. Her yukarı sıçradığında yoğun kurşun yağmuru odaya tarıyor, at bir orada bir burada görünüyor, sonra birden lambadan çıkan cin gibi kayboluyordu. Kayarak siper alabileceği bir noktaya ulaştı. Zeminden uygun bir ateş açısı buldu ve üçlük partiyi ateşledi. Adamlardan biri çığlık atarak sekmeye başladı. Ayak bileği parçalanmıştı. Adam yere düşerken at yeniden ateş ederek adamın çığlığını susturdu. Sonra ayağa kalktı. Niyeti son kalan adamı da vahşi batı stilinde alt etmekti. Ama kaydı ve sırt üstü renkli sıvıların oluşturduğu bir gölcün içine düştü. Vücudu bir anda sıvıyla kaplandı. Odanın arka tarafına baktı. Çok sayıda soğutma ünitesi patlamıştı. İşte bu kötüydü. Zeminin kaygan bir hal almış olması ve ayakta kalmakta zorlanmasından da öte, bu sıvıların içinde zehir, tehlikeli kimyasallar ya da insanlardan birinin kokuşmuş sütü olup olmadığını bilmiyordu. Her an çeşitli kimyasalların birleşmesiyle oluşacak toksit gazlarla zehirlenebilir ya da patlamalarıyla paramparça olabilirdi. Ama asıl tehlike hala odanın diğer yanındaydı. At doğrulmaya çalışarak ateş etmeye hazırdı. Ama siperden çıktığı anda hedef yoktu. Bir gölge hareket etti. Evet, adam saklanmıştı. İyi de neden? Sıvıyı onun ayakta durmakta zorlandığını biliyor, görüyor olmalıydı. Neden o zor durumdayken nişan alıp ateş etmemişti? At tüm bu soruların yanıtını bir an sonra kapılar patlarcasına açılıp o muhafızın daha odaya dalmasıyla öğrendi. Takviye. At tabancasını çekip Metal Storm'un da desteğiyle yaylım ateşine başladı. Adamlardan ikisi yığıldı. Diğerleri ateşe karşılık verdiler. Atın etrafında tam bir kaos yaşanıyordu. Aygıtlar patlıyor, camlar paramparça oluyor. Her an daha fazla sıvı etrafa yayılıyordu. O sırada Metal Storm boşaldı. Yedek kurşunu olmadığı gibi zaten bu silahı nasıl doldurulacağını da bilmiyordu. Silahı kenara savurdu. Arkasına sakladığı ağır bir metal masa, genge muhafızlarının yoğun atışına dayanıyordu. Yine de omzuna bir kurşun saplandı. Acıya irkildi ama yavaşlamadı. Tabancasının namlusunu masanın üstüne çıkararak odayı kurşunlarla adeta taradı. Adamlardan biri acı içinde kıvrılıp çığlık atarken at laboratuvarın biraz daha arkasına çekildi. Kurşunlar ayağının dibine yağmur gibi yağıyor, yerde sekiyor ve etraftaki her şeyi paramparça ederek aygıtları yok ediyordu. Bir laboratuvar masasının arkasına sığınarak tabancasına yeni bir şarjör taktı. Adamların yavaş yavaş odaya doğru kaydıklarını duyuyordu. Fısıldaşıyor, 12 yandan çapraz ateşi almaya çalışıyorlardı. At artık en ufak bir kurtulma şansı bile olmadığının farkındaydı. Yüzü koyun yerde yatıyordu. Yüzünün yarısı artık zemini tamamen kaplamış olan suya gömülmüş bir halde masanın altındaki 5 santimlik boşluktan baktı. Yaklaşan adamlardan birkaçının hiç değilse yerlerini saptamayı umuyordu. Çizme göremedi ama gördüğü içinde kalan son kurtulma umudunun da kaybolmasına, minicik de olsa son umut kıvılcımının da sönmesine neden oldu. Hidra'nın başı biraz ötesinde suya gömülmüş bir halde duruyordu. At başın suyu emdiğini görüyordu. Öylesine bir güçle emiyordu ki odadaki bütün sıvı bir anda ona doğru hareketlendi. Hidra giderek etli, dolgun yeşil bir renk alıyor, şişiyordu. Her an patlayacakmışçasına ama patlamadı. Büyüdü.